Dünyası ve ya şimdi Mısır dinine girelim. Yalnız ondan önce birkaç nokta var. Mahkemeler Mısır'ın çeşitli monogami başlıca evlilik biçimi gibi görünüyor ama poligami de var bazı bölgelerde. Hegel'in anlattığına göre herkes gelirinin hesabını veriyor belli bir devlet görevlisine ve bu hesabı veremeyenler cezalandırılıyor. Bu ceza daha sonra Amasis zamanında ölüm cezasına kadar arttırılıyor şiddetle. Mahkemeler 30 yargıçtan oluşuyor. İşlemler yazılı olarak yapılıyor. Hırsızlık yasak. Ama yasaya göre hırsızlar kendilerini ele vermek zorundaydılar. Bunu yapıyorlar mı acaba? Yani garip bir yasa var. Yani böyle yasa olmaz. Üstelik hırsız kendine verirse ceza görmediği gibi çaldığı malın dörtte birini de tutabiliyor.
O zaman kar
Bu onları bir şekilde Evet. Dolayısıyla buradaki rasyonellik ne olabilir? Mısırları kurnazlığa yönlendirme. Yani bunda da bir şey varsa eğer gerekçe varsa o zaman böyle bir şey olabilir. Mısırlar yılı 12 aya, ayı 30 güne bölüyorlar. 360 yapıyor. 5 ekliyorlar. 365. Yine yetmiyor. Sonra ekleme yapıyorlar ve Herodot Mısırların şeylerinin bu tür hesaplarının Yunanlardan daha iyi olduğunu söylüyor. Şimdi Mısır dini, Mısır'da din, Nil ve Güneş'le ilgili de burada insan kendinin bilincini kazanamıyor diyor Hegel. Yani insan kendini kendisi olarak bilmiyor. Bunun empatisini yapabilir miyiz? Ya da yani Mısır mentalitesine girebilir miyiz? Şimdi bu zor iş. Yani Çinlileri ve Hintlileri anlamak için de böyle bir şey yapmak gerekir. Orada kendini bilmiyor insan. Yani insan olarak bilmiyor. Şimdi biz kendimizi doğru biliyor muyuz acaba? Yani kendimizin bilincini taşıyor muyuz? Bir Çinli taşıyor mu? Ya da bir kast sisteminde yaşayan bir Hintli. Öz bilinç taşıyor mu? Kendinin bilincini taşıyor Duygu. Öz duygu var. Hayvanlarda da var o. Hayvan da kendisinin duygusunu taşıyor ama bilinç yok mu? Saltık ego diye bir şey ya da saltık kendinin bilinci yok mu?
Yani
Tamam.
şey süreç içinde bilinç olarak mutlaka var.
Şöyle diyelim. Egonun gerçek yapısını bilirsek biz şu anda, az önce ne dedim? Devletin, tarihsel devletlerin kalitelerini, iyilik kötülüklerini falan ya da gelişme düzeylerini ölçmek için bir standart devlet ya da ideal devlet modeli kullanmamız gerekir. Onu elimizde taşıyorsak, o varsa bizde, o zaman öteki devletleri ona göre ölçebiliriz. Yani ona 100 puan veririz ve ona yaklaşıklık ölçülerine göre öteki devletleri sıralandırırız. Ego konusunda, insanın kendisi konusunda, insanın kendisinin bilgisinden söz edebilmemiz için bizim o bilgiyi taşıyor olmamız gerekir. İnsanın egosunun bilgisi nedir? Mısırlarda bu nasıl ya da Yunanlarda nasıl ve daha sonraki kültürel biçimlerde nasıl? Yani bir o modeli, standardı ortaya çıkardığımız zaman şeyden kurtulabiliriz. Görelilikten. Karşılaştırmalı anatomi ne yapıyor? Değişik türlerin diyelim anatomilerini karşılaştırıyor. Yani onunla bunu, A ile B'yi, B ile C'yi falan. Bunların hepsi göreli. Burada ideal bir anatomi yok. Karşılaştırmalı anatomi, göreli anatomi demek. Saltık değil demek. Yani ideal bir kafatası, ideal bir işte ön kol kemiği ya da vesaire. Yani bunlar olmadığı için burada idealle karşılaştırma diye bir şey söz konusu değil. Ama tin durumunda bu yani kavramlarda bu karşılaştırmayı yapıyoruz ve dediğim gibi ideal devlet, ideal türe öyle bir kavram varsa ve öteki real durumları o kavramla, ideal durumla karşılaştırma içinde ölçebiliriz. Türe ideali, yani türe ne demek? Hakkın yerine gelmesi demek adalet. Türe derken adaleti kastediyoruz. Hakkın yerine gelmesi, her insanın hakkının karşılanması demek aslında ve onu orada o saltık olmadığı takdirde o zaman dünyada neyin türeli, neyin türesiz olduğunu ayırt edemeyiz.
Bunlar çok yuvarlak tamam, güzel. İdealite de güzel ama.
Hangisi yuvarlak kalıyor? Türe mi?
Evet.
Bence son derece net. Daha öte nasıl netleştirir bilmiyorum. İdeal türe dedik, ideal şu doğru doğru diyebilecek miyiz? İdeal türe dedik, her insanın hakkının yerine gelmesi. Değil mi? Bugün insanların haklarının tümünün ve herkes için yerine geldi.
Bu zamanda gelmeyecek. Realite de gelmeyecek. Daha iyi olacak ama tamamlanma yok.
Bu mantık değil, bu psikoloji. Evet, psikoloji yapmayacağız ama felsefede.
Ama gelmeyecek.
O psikoloji.
Her zaman bizim hakkımız savunulacak, çok iyi devlet olacak, yurttaş olacak.
Ne olursa olsun bence felsefede psikoloji yapmayalım. Yani duygusal faktörlerle felsefeye girmeyelim. Çünkü o zaman kavramları bozacağız. Çok açık. Yani nasıl boş inançla girdiğimiz zaman ya da ideolojiyle girdiğimiz zaman böyle katı, dogmatik bir şekilde felsefeye girdiğimiz zaman ne yapıyoruz? Felsefeyi kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Beğenmiyoruz oradaki kavramsal bağlantıları. O felsefe olmaktan çıkıyor. Psikoloji de öyle. Yani kuşku konusu son derece net. Kuşkuyla felsefe yapan bir insan aslında kavramlar alanında, yani düşünce alanında mantığını kullanmayı bir tarafa bırakıyor. Duygularını kullanmaya başlıyor. Çünkü kuşku bir duygu. İnancın tersiydi kuşku. İnançsızlık. Felsefede psikolojinin olmaması gerekiyor. Duygusallığın olmaması gerekir. Yani çünkü bunlar şey değiller. Özgür düşünceyi bozuyorlar. Özgür düşünceyi bilim düşünceyle yapılır, kavramla yapılır. Duygunun yeri var insan varoluşunda. Ama duygunun yeri şey değil, bilim değil. Geometride duygu olamaz. Yani geometri soyut uzayın bilimi.
Ego kendisini nasıl bilecek hocam? Ne? Egonun bilgisi diyorsunuz. Ego kendisini nasıl bilecek? Yani egonun bir öznel bir şey değil mi?
Egonun ne olduğunu...
Yani ben kendimi nasıl bileceğim tam yani? Bu ölçebiliyor musun?
Güzel. Soru bu.
Hani bilirsem nerede olduğumu da
şimdi
bileceğim.
Şimdi biz felsefeye korkarak girmiyoruz. Felsefeye bu soruların yanıtını almak için giriyoruz. Bu yürekli olmayı gerektiriyor. Ve erdem yürekliliği de kapsıyor biliyorsun. Yani baştan bilemeyiz. Nasıl bunu bilebiliriz falan. Böyle tam tersine özellikle bunu bilmek için biz şey yapıyoruz, düşünüyoruz. Ego nedir? Mısırlarda şöyle bir ilke var. Okuyayım onu. Nerede o? Şurada bir yerde. Mısır'da ilke şu. Ben olan, ben nedir? Mısırların verdiği yanıt şu. Ben olan, olmuş olan ve olacak olanım. Hiç kimse tülümü kaldırmış değildir. Tülümü kaldırmış değildir. Ego ya da ben olan, olmuş olan ve olacak olanım. Hiç kimse tülümü kaldırmış değildir.
Metin mi?
Metin bu. Bu metin. Yani... Hieroglif, evet.
Tül.
Veil, tül. İngilizcesi veil. Tül. Peçe, tül. Yani onu kaldırdığın zaman hiç kimse tülümü kaldırmış, hiç kimse beni görmüş değildir. Yani kimse beni bilmiyor. Mısır, tininin karakteri, bilgi, öz bilgi açısından karakteri bu. Hiç kimse egoyu bilmiyor. Mısır. Evet, Yunanlarda nedir ilke?
Pardon, orayı biraz daha açabilir misin? Ben bilmiyorum.
Hiç kimse yani, tülümü kaldırmış yani, değildir. Hangisi?
Yani benim geçmiş ve geleceğim diyor.
Olacak olanım. Evet. Bu bilgiyi anlatıyorum. Ben olan, olmuş olan ve olacak olanım. Yani bu...
Firavun'un kendini bütün... tanımlaması. Firavun'un tanımlaması.
Bütün zamanlara acaba yayılan bir güç gibi mi ya da bir var?
Ben... İktidar tanımlaması.
Ne?
İktidar tanımlaması.
İktidar, güç tanımlaması. Ne? Yani yorumlar, ben bu konuda yorum görmedim ve yorum açık. Yani herkes yorumlayabilir. Ama ya burada...
Acaba genel bir şey mi yoksa ne bileyim bir kralın,
bir kralın? Ha, bu genel bir şey. Şimdi Yunanların ilkesi şöyle, insan kendini bil. Bu şeyde yazıyor, tapınakta yazıyor. Ne, hangi tapınakta? Tebes'teki. Tebes tapınağında. Yani o Yunanların şeyi, esas dinsel merkezdeki Tebes. O yuvarlak bir tapınak, 3 tane sütun var şu an şeyde falan. Yani aslında Tebes, hepsinin şeyi. O bilici var orada. Örneğin Sokrates o biliciye danıştıktan sonra şeyi öğreniyor. Dünyanın en bilge insanı olduğunu. Hepsi oraya danışıyorlar. Hatta yabancılar bile, yani Persler bile, yanılmıyorsam ebedi bir ilişki içindeler. Persler inanmıyorlar şeye, Yunan mitolojisine. O yüzden oraya danışıyor olamaz. Yunan ilkesi ve Mısır ilkesi arasındaki fark bu. Yani hiç kimse tülümü kaldırmış değildir. Öte tarafta da insan kendini bil. Egonun kendisini bilmesi ne demek? Şimdi ego soyut bir şey. Egoda bilinecek hiçbir şey yok. Nokta neydi? Aynı şeyi ego içinde düşünebiliriz. Ego öyle bir şey ki ben her şeyi kendisinden dışlar ve her şey ego için başkası olur ya da başkasıdır ve ego bir atom gibi, yani nokta ya da atom gibi. Her şey onun için başkası. Hatta ego kendini bile kendinden dışlayabilir ve kendini kendi önüne koyup nesne olarak alabilir. Kendine bakabilir, kendini düşünebilir. Ego kavram ve o kadar. Yani ego her şeyi kendinden dışlayıp kendini bile dışlayabilen kavram. Evrensel. Tekil de diyebiliriz. Egonun içinde olmayan her şey girebilir. Ego her şeyi, her belirlenimi alabilir ve her belirlenimi alabildiğine göre her belirlenimi almayabilir. Dışlayabilir, reddedebilir. Tamamen soyut kalabilir ve Hindu'nun egosunu düşünün. Tam boşluk, tam hiçlik, tam bir olumsuzlama durumu. Belki de kendini bile düşünmesi gerekmiyor. O durum Nirvana durumu ve Brahma durumu. Soyutlama, aşırı soyutlama durumu ya da tam soyutlama durumu. Ego tam soyutlama demek. Yani her şeyi dışlayabiliyor ve kendini... Şimdi o zaman egoda bilinecek olan ne var?
Varım.
Evet, yani ego egodur. Ego vardır. Cogito ergo sum. Bir o kalır. O da çok fazla bir bilgi anlamına gelmiyor. Ego var. Ego dediğin zaman zaten onun varlığını doğrulamış oluyorsun. O kadar. Egoda bilinecek hiçbir şey yok. Ego altık soyutlama ve o yüzden Freud'un kullanması anlamsız. Das ich diyor. Yani ego neyi? O soyutluk içinde her şey olabilen bir soyutlama ve onun bir karakteri yok. Güzel bir şey anlatım değil. Orada Freud'un demek istediği şey sık sık istenç ya da duyunç ya da doğrudan doğruya bilinç, öz bilinç anlamına geliyor. Ya da us anlamına geliyor. Ego, egoda bilinecek bir şey yok. Ya da egoda her şeyi bilinir. Şimdi aslına bakarsak egonun gerçek biçimi, klasik felsefe bunu kabul etmek zorunda. İdealizm bunu kabul etmek zorunda. Yani ego görelidir, her biçimi alabilir ve bu her biçim başka her biçimle eşit ölçüde değerlidir demek doğru değil. Egonun gerçek biçiminin olması gerekir. Çünkü gerçek klasik felsefenin tanıdığı bir kategori. Postmodernizm falan ya da sofizm ya da görecilik, pozitivizm, nihilizm falan onlar böyle bir gerçeği tanımıyorlar. Gerçek biçim diye bir şey olamaz. Yani gerçek etik diye bir şey olamaz. Gerçek ahlak diye bir şey olamaz. Ki geri kalan her şeye model olsun. Yani o yüzden bu Michel Foucault rahatça İran'daki Molla rejimini destekliyor. Çünkü onun bakış açısına göre hiçbir etik başka bir etikten daha iyi değil. Mollaların etiği Hristiyan etikten ya da ateist bir etikten daha kötü ya da daha iyi değil. Onun kriteri şey, İran halkının kökleridir diyor şey, Molla etiği. Yani o İslam döneminde, o Şiilik döneminde en azından o etik onların kökleri ama İran kültürü daha geriye gidiyor. Onu bilmiyor şey, dikkate almıyor. Müşafık önemli değil ama yine gerçekten söz ettiğimiz zaman, gerçek etikten, gerçek sanattan, gerçek bilimden o zaman orada bir şey var. İdeal norm var. Yani bunu reddedebilirsiniz. Böyle bir şey olamaz diyebiliriz. O zaman klasik felsefeden, idealizmden ya da bilimsellikten, bilimden uzaklaşacağız. Yani görelilik durumunda bilim ortadan kalkıyor. Bunun belki de insanlar bunun tersine koşullandırıldılar. Yani göreliliğin bilim olduğunu düşünüyorlar ama görelilik saltığın olmaması bilgiyi olanaksızlaştırıyor. Çünkü az önce konuştuk, bilgi değişmez olanın, saltık olanın bilgisi olabilir. İdeaların bilgisi olabilir, fenomenlerin değil. göreli olan fenomenler, duyu algısı, örneğin Einstein duyu algısı üzerine dayandırdığı zaman bilimlerini, o orada saltık değil, göreli olana varıyor. Yani duyu algısına dayalı bir şey, duyu algısının göreli olduğunu söyleyebilir miyiz?
Söyle.
Saltık olduğunu söyleyemeyiz. Bana bağlı. Yani ben nasıl görüyorsam, nasıl algılıyorsam öyle. Ve eğer bilimler, yani bu insanlara zor mu geliyor bilmiyorum ama yani duyu algısı üzerine bilimi dayandırmak, duyu algısı fenomenleri inceliyor. Bilimi fenomenlere dayandırmak demek. Fenomen geçici olan, şimdi var sonra yok. Yani fenomenler üzerine dayanan bir bilim ya da deneyim üzerine dayanan bir bilim, idealar üzerine dayanan bir bilimden apayrı bir şey olacak. Bilimin kavramlar, ideaları yerine kavramları geçirelim. Fenomenler yerine deneyimi geçirelim. Bilimin iki model var önümüzde. Bir tarafta bilimin deneyime dayanması, bir tarafta kavramlara dayanması. Fenomenlere ya da deneyime dayanan bilim ne diyor? Yani burada şu önemli. Bilim yasaları elde ediyorsa o zaman yasaları fenomenlerden türetmek zorunda ya da deneyimden türetmek zorunda. Birinci durumda, görgücülük durumunda. Ama eğer bilim kavramlar üzerine dayanıyorsa yasaları kavramlardan çıkarmak zorunda. Yani evrensel yerçekim yasası diye bir şey var değil mi? Biliyoruz. O yasa. Yani yasa olarak kabul ediliyor. Onun iki tür kökeni, türeyişi var. Bir tarafta deneyime dayanarak, bir tarafta kavrama dayanarak. Nasıl oluyor? Deneyime dayanarak evrensel yerçekim yasasını türetmek Newton'un yaptığı, yok seçtiği yol. Ben diyor cisimleri bırakıyorum. Tahtayı bıraktım, taşı bıraktım, pamuğu bıraktım. Her şeyi bıraktım, pek çok şeyi ve hepsi düştü. Hepsi bunların deneyim ya da deneyim. Deneyim demek daha iyi. Bu deneyimlerden şunu çıkartıyor. Bu kadar çeşitli cisim düştüğüne göre bundan sonra bırakacağım cisimler de düşecektir. Ama onları denememiş olduğu için emin olamıyor şeyinden. Onların düşüp düşmeyeceğinden. Yanlışlanabilir. Ya da yasa, yani bütün cisimler yere düşer yasası test edilebilir diyor. Çünkü diyor bir cismi alırım diyor, bırakırım. Düşüyorsa yasa doğrudur. Düşmüyorsa yasa yanlıştır. Yasa, böyle bir olanak var diyor şeyde. Deneyime dayalı bilgide. Şimdi bu birinci yöntem. İkinci yöntem kavrama dayalı yöntem. Yani yasayı kavramdan çıkarsama. Yasayı kavramdan şöyle çıkarsayacağız. Tüm cisimler, tüm özdeksel cisimler özel olarak kuvvettir diyeceğiz. Bu apriori çıkarsama. Bunu doğrulayabiliyorsak o yasa geliyor şu anda. Yani eğer cisim dediğimiz zaman, kütle dediğimiz zaman ya da özdeksel kütle dediğimiz zaman görebiliyorsak mantıksal olarak kavramla o evrensel yerçekimi yasasının ta kendisi, ama orada ayrıca bir de daha fazladan şey var. Daha ileri bir bilgi var. Evrensel yerçekimi aynı zamanda itmeyi de kapsayacak. Çünkü yalnızca yerçekimi varsa, yalnızca çekim varsa kuvvette, o kütle o çekimden dolayı, tek yanlı çekimden dolayı ne olacak?
Kendini çökecek
ve bütün parçalar birbirine çektiği için kendi içine çökecek. Öyle mi dedin?
Kendini de çekecek.
Kendini çekecek. Çekeceği başka bir şey yok. Başkaları şeyleri çekiyor ama önemli olan onun içindeki her parçanın öteki parçalar için başkası olması ve başkasını çekecek. Başkasını çekme. Bir özdeğin bir başka özdek parçasını çekmesi ne demek? Ona birleşmesi demek diye düşünebiliriz. Efendim?
Her şey birbirini çekecek.
Çekim ne demek? Çekim şu demek. Tek bir özekte, özek, merkezde birleşmek. Çekim şu demek. Bir cisim kendi özeyine doğru, merkezine doğru çöker. Şeyi düşünürsek, atomları düşünürsek, atomların çekirdekleri ve elektronları arasında zaten şey var. Aşırı ölçüde boşluk var. Elektronların dolu olduğu konusunda da bir şeyimiz yok. O Yani
onlar da boş. %99.9 falan galiba boşluk.
Evet.
Yani o kadar şey.
Evet.
Fazla.
Ne? Yer çekimi bir de ne? İtme de var. Çünkü cisim, şu gördüğünüz cisim ya da bizim bedenlerimiz çökmüyorlar tek bir noktaya. Onun nedeni, buna inanabilirsiniz. O çekme kuvveti aynı zamanda itme kuvveti olmak zorunda. Yani bir bakıma aynı kuvvet, iki kuvvet gibi davranıyor. Bir taraftan çekme, bir taraftan itme. Bu a priori çıkarsa. Ve şimdi evrensel yer çekimi yasası, esas konumuz oydu. Deneyim yoluyla ve a priori ya da kavramdan türetme yoluyla çıkarsan. Birincisi a posteriori, ikincisi a priori diyebiliriz. Yani deneyime önsel ve deneyimden sonra. Birincisi a posteriori. Deneyimden. Newton'un yöntemi a posteriori. Deneyimden sonra. Deneyimden türetiliyor yasa. Öteki felsefecilerin, klasik felsefecilerin yöntemi. Kavramdan çıkarsan. Kuvvet kavramı özdek kavramından ayrılmazdır. Onunla eşit değil. Onunla aynı şey değil ama onunla bir. Çünkü kuvvet özdekten başka bir yerde ya da özdeğin kendisinden başka bir şey de olamaz. Aynı zamanda da özdeğin kendisidir dememiz gerekir. Bunları izleyebilirsek şeyi göreceğiz. Görgül yöntemle kavramsal yöntemin ayrımını göreceğiz. Yani görgül yöntem bize yasayı hiçbir zaman vermez. Ama kurgul yöntem ya da kavramsal yöntem o evrensel yer çekimi yasasını türettiği zaman orada artık yasa Pisagor'un teoreminde olduğu gibi o teorem tanıtlandığı için bütün üçgenler o tanıtlamanın altında duruyorlar. Evrensel yer çekimi yasası da doğal olarak çıkarsandığı yani tanıtlandığı için bütün cisimler o yasanın altında duruyorlar. Yani yani kavram ya, tanıtlama dedik şeydi. Yani en sonunda kavramsal bağıntı, kavramsal konum ya da kavramsal bağıntıların durumunu bir ortaya serme anlamına geliyor. Dizge için bu şey öyle.
A priori. A priori var ya. Bu deneyden
önce
zaten kavramsal.
A priori kavramsal.
Direkt kavramsal. Ama diğeri deneyden sonra olan
a posteriori.
Önce deneniyor ama ondan sonra bunu bir şekilde kavram.
Evet, genelleştirme yapılıyor. Evet. Yani şu cisim düştü, bu cisim düştü, o cisim düştü ve böyle tek tek deneyler yaparak sonunda insan o başka cisimlerde düşecektir gibi, bütün cisimlerde düşecektir gibi bir genelleme yapıyor. Tüme varım deniyor buna. İndüksiyon bu. İndüktif yöntem ya da indüksiyon yöntemi denen şey. Tüme var. Yani parçalardan az sayıda, sınırlı sayıda, çok çok sınırlı sayıda. Çünkü Newton 10 çeşit ya da 50 çeşit ya da 1000 çeşit özellikle deney yapmıştır ama deney yani burada çeşitin de bir önemi yok. Eğer Newton bunun alıp bıraktığı zaman düştüğünü görmedikçe bu %100 düşecektir diyemez. Olasılık düzeyinde kalmasının anlamı bu. Yani henüz deneyimlemediğiniz, test etmediğiniz bir durumda yasanın işleyeceği konusunda şeyiniz yok. Karl Popper'ın kitabının adı şey Refutations. Conjectures and Refutations. Yani conjectures'ı tahminler diye çevireceğiz. Zanlar ya da tahminler. Yani pozitivizm şeyden öteye gidemiyor. Tahminden öteye gidemiyor. Hava tahmini gibi.
Aslında şey yani belirli sınır şu içerisinde bu deney gerçekleşiyor. Doğrudur diyorsunuz. Yani belirli kıstaslar var. O evet. Bilirsiniz yani.
Doğru bu. Yanlış değil. Yani,
Newton da onu söyleyebilir. Yani şu şu şartlar altında bunlar düşüyor. Öbürünü bilmiyoruz yani.
Evet.
Öbür durumları bilmiyoruz.
Öbür durumlar ne olabilir örneğin? Newton için. Yani Newton'un hiçbir özel koşulu yok. Sadece cisimleri alıp birbirlerine bırakıyor. Hı hı. Yani burada önemli olan şey...
Bu formülasyonunu çıkarmamış mı? Formülasyonu
evet.
Çıkarmamış.
Hangi formülasyondan söz ediyoruz?
Kitle artı bir şeyin...
Kütle çarpı kütle.
Birbirlerine aralarındaki
uzaklığın tersiyle,
karesinin,
karesinin tersiyle orantılı olarak çekerler.
M1 çarpı M2 bölü.
Evet. Ama bunu salt gözlemden çıkartmıyor aslında. Gözlemden bir yere kadar.
Hı.
Ama küçük de çektiğini akılla çıkartıyor.
Ortak bir genelleme
yani kavramla çıkıyor.
Ama bir kavrama ulaşmış ki.
Yani bir yere kadar deney, ondan sonra da uslamlama. Değil mi?
Evet. Görgül yöntem.
Yani aslında Newton da sadece görgül yöntemi kullanmıyor da bir yere kadar veri alıyor. Ondan sonra o verileri yorumlamak usuna kalmış.
Çünkü suyla genelleme yapıyor. Yani gözlem olmadığı zaman o genellemeyi yapamayacak. Derin mi problem? Yani
fosilizm... elma da şeyi çekmiyor mu? Dünyayı çekmiyor mu kendi? Hmm. Elma gözlemleyerek bulmuyor ki.
Sadece
görgül yöntemi şey, efendim. Yani iki yöntem arasında fark var.
Ben şimdi elmanın düşüşünü seyredeyim.
Oradan yani yasayı çıkartır mısın?
Yasa
çıkaramazsın.
Yani normal bir insan
tabii
çıkaramaz.
Çıkardığın zaman da o zaman yani diyeceksin ki ben bu yasayı usla çıkardım.
Evet yani.
Ama bunlar onu reddediyorlar. Yani diyorlar ki biz kavramı yasada, şeyden, gözlemden çıkardık.
Yani, elma da yeryüzünü çeker, bunu gözlemle çıkartamıyor ki.
Bunlar ki.
Ne yapıyoruz biliyor musun? Bu revizyonizm dediğim şey. Yani karşımızdaki bilinci düzeltiyoruz. Revize ediyoruz. Doğal bilinç onların hatalarını siliyor, düzeltiyor. Çünkü
biz
onlar biz yapıyoruz. Doğal bilinç yapıyor. Düzeltiyoruz. Einstein'ı düzeltiyoruz, Newton'u düzeltiyoruz. Yani Newton diyor ki ben evrensel yer çekimi yasasını deneyimden türettim, gözlemden türettim. Açıkça böyle söylüyor. Diyoruz ki biz tam o gözlem yaptı ama gözlem yaparken usulünü uyguladı. Dolayısıyla ussal olarak türetti. Hayır. Newton'un kendi sözünü ciddiye almalıyız. Çünkü pozitivizm bu demek. Yani Einstein'da da aynı şey var. Einstein'da düzeltiliyor. Einstein her uzay noktasının kendine özgü bir şeyi vardır diyor. Zaman koordinatı vardır diyor. Yani şu noktanın T'si sıfırsa şu noktanın T'si 1, şununki 2, bununki 3 falan ve dolayısıyla evrensel bir eş zamanlılık yoktur. Anlayabildik mi? Yani bütün uzay ayrı zamanlarla dolu. Ama doğal bilinç bunu böyle anlamıyor ve bakın okuyun literatürü, yani bu kadar basit bir şeyi anlamıyor çünkü düzeltiyor. Yani inanmıyor ya da ciddiye almıyor. Ya da geçiyor, anladığını sanarak geçiyor. Yani pozitivizmin anlamı o. Pozitivizm deneylerden türetiyor bilgiyi.
Bunlar doğal bilincinden de mı gelsin?
Tabii doğal bilincinden de gelir. Doğal bilinç gibi davranıyor. Doğal bilinç de aynı şeyi yapıyor.
Bizi de yerleştiriyoruz o zaman.
He?
Bizi de yerleştiriyoruz o zaman.
Nereye yerleştiriyoruz?
İdealleştiriyoruz. İdeal hale getiriyoruz. Yani ha. Diyoruz ki yani böyle düşünmüş olamaz. Daha yüksek bir şey olması lazım.
Yani evet.
Yüksek bir konuma koyuyoruz.
Kesin yani Einstein popüler kültürün yarattığı bir Einstein kişilik. Ve başka türlü olamaz. Yani Einstein'ın teorisi... Şimdi ben kitabı yayınlayacağım yakında. Göreli kuramını göreceksiniz orada. Yani o kadar... Yani mesela içinizde matematik bilenler hemen dediğim gibi şeyi fark edecekler. DS ya da DX'in bir uzunluk olmadığını kabul etmek durumundayız. Yani kalkülüs. DX ya da DX, DY falan biliyorsunuz onlar. O D harfi özel bir şey gösteriyor. Durumu gösteriyor. Sonsuz küçüklük. Ama Einstein sonsuz küçüklüğü reddettiği için o DS bile onda ölçülebilir bir uzunluk. DS ölçülemez. Pozitivizm için ölçülmek zorunda. Söylüyorlar böyle. Yani ben bu yorum değil. Bu kendilerinin kitapta göreceksiniz yazıyor. Yani DS denen şey ya da DX denen, delta X denen şey, o sonsuz küçüklük olması gereken şey ölçülebilir diyor. Niye biz pozitivizme durup dururken karşı çıkalım? Yani ben kavram bakış açısından baktığım zaman orada şey görüyorum, duyunun bakış açısını. Yani ölçülebilir olmak için DX ölçülemez ya da duysal olarak algılanamaz. Yani o düşüncede olan bir şey. Zaten karşılık içeren bir kavram. Nokta gibi, yani noktanın da hem boyutu yok hem de varlığı var.
Bunu bu noktaya şeyden geldi.
Ego.
Ego'dan.
Ego'nun bilinmesinden geldik. Yöntem dedik, bilgi, evet. Sonra, oraya mı dönelim?
Mısır'da egoya.
Yani, döneceğiz, ha?
Mısır'da egoya dönelim.
Mısır'da egoya dönelim. Şimdi egonun gerçek biçimi var mı orada? Yani kendini bil demek, kendini... Şimdi o kitapta dikkat edeceksiniz, Hegel o şeyden, buyruktan hemen sonra, yani Apollon'un o şey... Nerede yazıyordu o buyruk, kendini bil? Tebes. Tebes'te kitapının, Delphi bilicisinin tapınağının başında yazıyor. Orada diyor kendini bil'nin anlamı ya da o komutun anlamı tikel kendini bil demek değil diyor. Kendini bilmek değil. Örneğin sen işte akıllı ya da erdemli ya da erdemsiz ya da akılsız vesaire vesaire vesaire birisin. Bu tikel ego. O kendi değil. Gerçek self ya da gerçek kendi değil. Gerçek kendi ne olabilir?
İnsancı olan. Hı? İnsancı olan nedir? Onu düşündüğü zaman kendini.
Gerçek kendi olan, insancı olan.
Evet.
Evet, insanın...
İnsana özgü olan.
İnsana özgü olan. Yani şimdi Roma, aslına bakarsak Yunanlılar gerçek ego taşımıyorlar. Niye taşımıyorlar? Çünkü o egoda, Yunan egosunda, Helenik egoda ve Helenistik egoda özgürlük kavramı yok. Özgürlük kavramının bilinci yok ve dolayısıyla özgürlük biçimi yok.
Yunan'da da mı yok?
Yok, evet, yok.
Özgürlükten var olduğunu söylüyor.
Özgürlük kavramı var ama özgürlük kavramının bilinci yok. Yani her özgürlük kavramı büyük olasılıkla şeyde de var. Perslerde de var. Çünkü köleler her şeye rağmen, yani o Zerdüştlüğün yasaklamasına rağmen şey, köleler bulunuyor tek tük. Onun varlığı özgürlük, özgür insanların da olduğunu gösteriyor. Yani özgürlük kavramı var. Kavram olarak işliyor. Kavram olarak bulunması, o kavramın bilincinin de bulunması anlamına gelmiyor. Yasa kavramı var ya da devlet kavramı var.
Yani özgürlüğün bağlantıları bir saniye, konusunda bir bilgi mi yok?
Özgürlük kavramının ne, kendisi yok. Özgürlük şeydi, kavramı, ne özgürlüğün kavramı, konuştuk onu değişik açılardan. Yani başkasında sınır yerine sınırsızlığı bulmak ya da başkasında kendini bulmak özgürlük şey değildi. Ya da engelsizlik değil ama karşıtında kendi kendiyle buluşma. Yani özgürlük kavramı bu. Ve bu biraz da açılabilir. Yunanlarda, ama genel olarak düşünürsek Yunanlarda kölelik olduğu sürece özgürlük kavramının olmadığını söyleyeceğiz. Var. De var de. Ama Yunan köleler halktan sayılmıyor, demostan sayılmıyor, köle halktan sayılmıyor. Tabii. Yani tutarlı.
Peki, Maraton Savaşı'nda hava hava diye bağırırlarken özgürlüğe çağrı yapmıyorlar mıydı?
Perslere karşı özgürlük. Maraton Savaşı'nda Persleri durduruyorlar değil mi?
Evet.
Durduruyorlar. Koca Pers ordusunu durduruyorlar. Yani Persler Çanakkale Boğazı'nı geçmişler, Helespont'u ve Yunanistan'ı ele geçirmek üzere ve tarih değiştik. Biz olmayacağız. Eğer dünya tarihsel olayın önemi bu. Onu Yunanlarda inceleyeceğiz. Orada ne diye bağırıyorlar? Hava.
Hava.
Sonra ne anlama geliyor?
Yani özgürlük işte Perslere karşı onları
tabii Perslere karşı özgürlük.
Şey veriyorlar yani.
O özgürlük şey. Henüz yarım özgürlük. Yani bütün özgürlük kavramı yok. Yunanlar kendi özgürlüklerini istiyorlar. Perslerin egemenliği altına girmek istemiyorlar. Perikles onun şeyi önderi. Atina onun önderi.
Bağımsızlık bütün... istiyorlar belki. Özgürlük.
Yani evet. Ama aynı zamanda da kölelik kurumunu yenmiyorlar. Kölelik, köleliği ortadan kaldırmıyorlar. Dolayısıyla özgürlük kavramının tam bilinci yok. Bugün özgürlük kavramının tam bilincini taşıyan insanlar köleliği kabul etmiyorlar. Yani Hristiyanlık şeyden daha yüksek. Helenik tinden daha yüksek bir tini anlatıyor. Real Hristiyanlığa bakmayın, ilkeye bakın. Yani bütün insanlar şey bile aslında ışık ilkesi, zerdüştlük bile şeyden daha yüksek. Helenik mitolojiden daha yüksek bir bilinç biçimi. Çünkü o da bırakalım bireyleri, halkları bile şey yapıyor, eşitliyor ve hiçbir, yani Hegel anlatıyor ya da Herodot'tan alıyor. Bir Yunan, bir Pers ordusu şeye sefere çıktığı zaman ya da Pers imparatoru Darius, Xerxes falan bunlar sefere çıktıkları zaman bütün halklar onlarla birlikte geliyor ve bütün bir ülke yürüyüşe çıkmış gibi oluyor diyor. inanılmaz çok güç ama yine o kısa kesim yürüyüşünde ordunun nüfusunun kim orada bütün o şey var. Pesto imparatorluğundaki halklar çoluğuyla, çocuklarıyla, eşyalarıyla yürüyorlar ve bu yıllar sürüyor bu seferleri. Hepsi eşit.
Kölelik ama şimdi şu anda yok.
Şu an illegal olarak var. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Hayır, o mecazi anlamda. Lütfen felsefede... Hayır, yani köle istencinin... tabii ki. Şimdi hepimiz köleyiz. Metafor olarak güzel ama bütün felsefeyi şey yapıyor. Allak bullak ediyor. Yani... Modern toplumda, yurttaş toplumunda problemler, sorumluluklar altındalar ama aynı zamanda da yani teorik olarak kimse çalışmak zorunda değil. İstediğin yerde çalışabilirsin. Ama karşı taraf da seni alabilir ya da almayabilir işe.
Şimdi Aziz Bey, yani şu lazım. Acaba biz de böyle olgulara bakarak düşünmüyor muyuz? Yani...
Hayır, bu ülkeden çıkıyor. Özgür insan dilediğini yapabilir. Yani ussal olanı yapar ve o yüzden
sonucunda
de çalışır.
Sonucunda da katlanırım.
Evet, aç kalıp öyle ölebilirim. Sonuç o olacak.
Tamam, yani...
Yani özgürlük konusu...
Artması ve bilinç gelişmesi aynı şey değil mi? Evet, tamam.
Çok böyle.
Doğru, yani şimdi bu konular çok kolay değil. Ben şey diye yanlış anlamayın. Mutlaka şey var, daha detaylar, ayrıntılar falan var ve yani özgürlük,
yani
istenç...
Adalet dediğimiz zaman.
Evet. Tabii, tabii. Kavramlarımız gelişiyor ve henüz...
Yani onun için... kavramlar ne kadar kanıtlanmış olur diye Mısırlıların egoya sahip olmamasına
diye. Yani Mısır egosu şey,
usul, evrensel amacı.
Bağlantı zaten görelilik demek. Görelilik zaten ilişki demek. Yani ve demek burada önemli olan Mısır egosunun göreli olması, tarihsel olması, sınırlı olması ama ideal egonun tarihsel olmaması. Yani klasik felsefede böyle bir şey var, kabul var.
Tamam, bunu kabul.
Bu varsayım ya da...
Yani benim işaret etmek istediğim
evet.
Şey şu, istediğimiz kadar kavramlı...
O görelilik şeye ait, kültürel duruma ait. Ya da tarihsel duruma ait.
Tabii.
Şey değil, yani ideal norm göreli değil.
Yani o ideal olarak görece diye...
Eşitsizlik var, öyle mi? Kavramla realite arasında eşitsizlik var. Yani özgürlük kavramı ve özgürlük...
Kavram tam karşılamıyor şu an. Görelilik yok, eşitsizlik var mı?
Evet, o doğru. Hak eşitsizliği, daha doğrusu haklarda eşitlik olsa bile realizasyonda şey var, tabii ki eşitsizlik.
Gerçekleşmesi.
Hmm. Ama şöyle bir şey demiştik, insanların arasındaki eşitlik ancak tam gelişmiş insanlar durumunda gerçekleşebilir. Tam gelişmiş insan ne demek? Yani kavram insan doğasına en uygun gelişime ya da tam insan doğasına tam gelişim. Yani gerçek bilgiyi ve insan doğasının gerçek yapısını kazanmış ve onu sergileyebilen insanlar arasında eşitlik olabilir. Tarihsel insanlar ya da tarihsel bilinç biçimleri arasında eşit ya da tarihsel insanlar arasında eşitlik aramak anlamsız ve yanlış ya da gereksiz, olanaksız.
Gelişmekte
olan, henüz gelişmemiş. Gelişmekte olmak demek, gelişmemiş olmak demek. Kivarca o anlamadım.
Bu sonsuza kadar gitmeyenin aslında.
Sonsuz, erişilebilecek bir sonsuz anlamında doğru. Çünkü insanın biçimi sonsuz olmak zorunda. Ama bu şey değil, erişilemeyecek bir sonsuz değil. Onu Kant söylüyor. Yani sonsuz, gerçek ideal hep kaçar diyor. Hep ileri gider. Hayır. Klasik felsefede ideal yakalanır. Ve yakalanan şey sınır. Ve aynı zamanda da sınır olmayan sınır olduğu için orada özgürlük gerçekleşir. Orada klasik felsefenin şeyi farklı. Yani bunlar şey değil, herkesin kendi, yani felsefede bir yerde insanların karakterleri, eğilimleri falan da şey yapıyor. Önemli ölçüde rol oynuyor. Bazı insanlar çok kuşkucu oluyorlar. Onlar için duysal kanıt... Algısal kanıt daha belirleyici oluyor ve böyle düşünsel çıkarsamalara biraz boş spekülasyon diye bakıyorlar. Yani olur mu canım işte bu kavramda böyle ama realitede hiçbir zaman olmaz falan. Yani bunlar biraz şeyi ele veriyor. Bizdeki kuşkuculuğu ele veriyor. Kavrama güvenmemeyi ve kavramı yeterince belki de tanımamayı gösteriyor. Onların bilincine varırsak kendimize şey yapabiliriz. Değiştirebiliriz gibi görünüyor. Ama bakın aynı insan başkaları için kendi varlığını feda edebilir, gözden çıkarabilir, değil mi? Yani başkaları için şey de olabilir. Saltık olarak özverili de olabilir. Ne diyeceğiz? Aynı insan. Yani bencillik ve başkacılık insan ikisine de yetenekli. Özellikle şeyler, sosyalist, komünist vesaire, bu ideologlar kendi varlıklarını sıfıra indiriyorlar ve bütün egolarını, benliklerini başkalarına adıyorlar ve ölebiliyorlar o konuda. Bu insanların özverileri sınırsız. Bu insanlar çok bilgisizler. İstenci ve özgürlüğü tanımıyorlar ama özveri konusunda şeyler, sonsuzlar. Hiçbir zaman onlara bencil olduklarını söyleyemeyiz. Ama köle ruhlu olduklarını söyleyebiliriz. Yani çünkü özgürlüğü tanımıyorlar ve kendi istençlerini dayatma hakkını görüyorlar kendilerine. Bu despotizm ya da doğu karakteri dediğimiz şey. Ama öte taraftan moral olarak şey görünüyorlar. Tanrısal bir yükseklikte görünüyor. Hı? Evet. Ama ilke doğunun ilkesi ya da modernlik öncesi ilke, yani despotik ilke. Değil mi? Yani hepsi batıda geliyor. Coğrafya değil, doğru. Yani o doğu batı simge, onlar...
Yani bu çok batıcı bir bakış anlayışı.
Evet. Evet. Haftaya devam ederiz. Değil mi? Yani insanlar kaçmaya başladılar.